Ayrım 3.
Genel yetenek, mizaç ve kişiliğe ilişkin çeşitli özellikler, çevre ve kalıtımın karşılıklı etkileşimleri sonucu, beden yapısına ilişkin özellikler, geniş ölçüde kalıtımın, tavırlar, değerler, ilgiler, çeşitli alışkanlıklar, geniş ölçüde toplumsal ve doğal çevrenin oluşturduğu nitelik ve davranışlardır. Bireyselliğin başlangıcı. Evrendeki ilk insanın ister evrim süreci içinde binlerce yıl içinde oluşmuş olsun, ister inanışa göre Adem ile Havva'dan türemiş olsun, bir kökeni olduğu gibi birey olarak da her insanın kendine özgü kişisel bir başlangıcı ve kökeni vardır. Her yeni canlının yaşamının başlangıcında bir erkekle bir kadın vardır. Kadının ürettiği yumurta erkeğin ürettiği sperma tarafından döllendiği anda yeni bir canlı yaşamına başlamış olur. Döllenme anında bireyin anne, baba, atasından gelen tüm kalıtımsal nitelikleri de kesinleşir ve yeni canlıya geçmiş olur. Kalıtım, ana babanın üreme hücreleri sperma ve yumurta yoluyla döllenme anında bireye iletilen soya çekimsel özelliklerdir. Döllenmeden başlayarak doğumdan önce ve doğumdan sonraki canlının gelişim dönemlerinde annenin beslenmesi, beden ve ruh sağlığı, çeşitli yaşam koşulları, embriyonun çevresi olarak yeni canlının büyüme ve gelişmesini etkiler. Doğumdan sonraki fiziki, sosyal ve kültürel çevresinin etkileriyle birey, biyolojik ve varlık oluş halinden biyolojik, sosyal ve kültürel bir varlık haline dönüşmektedir. Döllenmiş bir tek hücre olarak başlayan yeni canlı, bölünerek çoğalmaya başlar, yaklaşık 9 ay sonra baş, gözler, gövde, kollar ve bacaklar iç dolaşım sistemleriyle normal koşullarda yaşamını sürdürebilecek bir olgunluğa ulaşır ve doğum gerçekleşir. Bireysel farkları etkileyen kalıtımsal etmenler. Kalıtımsal süreç içinde ana ve babada bulunan bir takım özellikler genler yoluyla bireye geçer. Aynı çevrede yaşadıkları halde çocukların farklı özelliklere sahip olmaları, davranış ve gelişmelerindeki farklılıklar her bireyde kalıtımın etkisinin farklı olduğunu göstermektedir. Aynı ana ve babadan olan ve aynı aile çevresinde yetişen kardeşler de birbirlerinden farklı kişilik yapısına sahip olabilmektedirler. Yaşanılan çevre ve koşullar aynı olduğu halde bireylerin farklı yetenekleri, davranışları, başarıları ve ilgileri olması kalıtımlarında olan farklarla açıklanabilir. Doğuştan zihince geri olan bir çocuk ne kadar iyi bir çevrede yetiştirilirse yetiştirilsin, normal zeka seviyesine ulaşma olasılığı çok düşük olmaktadır. Bu örnekler kalıtımın etki derecesini ve önemini göstermektedir. Bireysellikte kalıtımsal süreç. Bireyin kalıtımsal özellikleri, babanın üreme hücresi sperma ile ananın üreme hücresi yumurtanın kromozomlarında mevcut genler yani kalıtım üniteleri tarafından belirlenir. Zigot denilen döllenmiş yumurta yeni bir canlının başlangıcı olup yumurta hücresinin çekirdeğinde 23 çift kromozom bulunmaktadır. Her bir kromozom çiftinin biri anadan diğeri ise babadan gelmektedir. Kalıtım üniteleri olan genler kromozomların üzerinde biri anadan diğeri babadan olmak üzere çift çift dizilirler. Kromozom ve genlerin nasıl dizileceği ve nasıl bir kalıtımsal kombinezon oluşturacağı konusunda deoksiribonükleik asit DNA ve ribonükleik asit RNA aktif rol oynamaktadır. Kalıtımsal olarak anne ve babadan yeni canlıya geçen bireysel özellikler, kromozomlar ve onların üzerindeki gözle görülmeyen genler yolu ile döllenmiş yumurtaya geçer ve yeni canlı varlığın özelliklerini oluşturur. Bireylerin farklılığı. Döllenmiş bir yumurtada da 46 kromozom bulunur. Bunun 23 tanesi anneden, 23 tanesi de babadan yeni nesle geçer. Böylece bebek eşit şekilde hem annenin ve hem de babanın kalıtımsal özelliklerini taşır. Bireysel farklar sayısal olarak olasılık kurallarına göre düşünüldüğünde bebeğin annenin 46 kromozomundan 23'ünü alması 2 üzeri 23 yaklaşık 8.388.608 çeşit kombinezon oluşturmaktadır. Aynı şekilde babanın 46 kromozomundan 23'ünü almasının da 2 üzeri 23 8.388.608 çeşit kombinezon oluşturmaktadır. Anne ve babadan 23'er kromozomun bebeğe geçmesine ilişkin olasılık 2 üzeri 46'dır. Teorik olarak yapılan hesaplara göre 150 trilyondan çok farklı kombinezon, farklı birey ortaya çıkmaktadır. Anne ve babada olan niteliklerin bebeğe geçmesinde niteliğin dominant veya çekinik bir karakterde oluşu da etkili olmaktadır. Dominant karakterde olan niteliklerin bebekte görülme olasılığı çekinik olanlara göre daha yüksektir. Bilindiği üzere aynı ana babanın çocuk yapma durumları da sayıca sınırlıdır. Bugün 2-3 çocuk tavsiye ediliyor. Ayrıca annenin yaş olarak çocuk üretme dönemi de sınırlıdır. Anne, belirli yaşlar arasında çocuk yapma kapasitesine sahip olmaktadır. Bunlar ve trilyonları aşan farklı olma olasılıkları birlikte düşünüldüğünde pratik olarak kardeşlerin veya herhangi iki kişinin aynen birbirine benzeme olasılıkları yoktur. Her şey rastlantısal olarak gerçekleşmektedir. Ancak tek yumurta ikizleriyle bu yargının dışındadır. Çünkü tek yumurta ikizleri, tek bir yumurtanın döllenmesinden sonra döllenmiş yumurtanın bölünerek aynı nitelikleri taşıyan iki ayrı canlı halinde gelişmesiyle oluşmaktadır. Tek yumurta ikizleri aynı kalıtım özelliklerini taşıdığı için birbirlerine benzemektedirler. Kız veya erkek olmak. Bebeğin kız ya da erkek olması havaya atılan bir paranın yazı ya da tura gelmesi gibi tesadüfen olmaktadır. Anne ve babadan çocuğa geçen 23 çift kromozomun içinde bir tanesi cinsiyet kromozomudur. Cinsiyeti anne ve babadaki bu kromozom çifti belirler. Babadaki cinsiyet kromozom çiftinin bir üyesi X, diğer üyesi Y, annedeki cinsiyet kromozom çiftinin her iki üyesi de X ve X olarak belirlenmiştir. Sperma yumurtayı döllediği anda cinsiyeti tayin eden kromozom XY olarak birleşirse erkek, XX olarak birleşirse kız olmaktadır. Bu iki durumdaki birleşimin ikisinin de gerçekleşme şansı %50'dir. Yeni doğan birey eşit şansla kız ya da erkek olmaktadır. Bu doğanın koyduğu insanların üremesini ve karşı cins sayısındaki dengeyi sağlayan bir düzenlemedir. Dünyadaki insanların yarısı kız, diğer yarısı erkek olmaktadır. Özelliklerin geçmesi. Kalıtımsal olarak ana babadaki özelliklerin bebeğe geçmesi çok karmaşık bir süreçtir. Hala bilinmeyen çok yönleri bulunmaktadır. Bireyin boy, göz rengi, saçının düz ya da kıvırcık olması, derisinin rengi ve benzerleri, fiziki özellikler, daha sınırlı ölçüde genel yetenek düzeyi, belirli bir hastalığa yatkın olma gibi özelliklerin yeni canlıya geçme olasılıkları eşit değildir. Bu özelliklerin bazıları dominant ya da baskın, bazıları ise çekinik nitelikte olmaktadır. Aynı özellik, ana ve babanın birinden dominant olduğu halde diğerinde çekinik veya her ikisinde de dominant veya çekinik karakterlerde olabilmektedir. Hangi niteliklerin geçip geçmeyeceği Mendel tarafından geliştirilen ve Mendel yasası olarak bilinen olasılıklar sistemine göre bir ölçüde açıklanabilmektedir. Buna göre dominant olan niteliklerin yeni nesilde görülmesi olasılığı çekinik olan niteliklere göre daha yüksektir. Ana babanın her ikisinde de dominant olan bir özelliğin bebekte görülme sıklığı daha yüksek olmaktadır. Baskın ve çekinik özellikler. Genlerin dizilişleri sonucunda ortaya çıkan özelliğin dominant veya çekinik olacağı genlerin baskın ve çekinik özellik taşımasına bağlıdır. Baskın özellik anadan ve babadan gelen genlerin ya ikisinin birden veya birinin baskın özellik taşımasına, çekinik özellik ise her iki genin birlikte çekinik özellik taşımasına gibi durumlara bağlıdır. Bireyin fiziksel yapısına ilişkin özellikleri ile ilgili olarak baskın ve çekinik özelliklerden bir kısmı tablo 2.1'de gösterilmiştir. Tablo 2.1. Bireyin fizik yapısına ilişkin baskın ve çekinik özellikler. Baskın özellikler: koyu renk göz, koyu renk saç, kıvırcık saç, fazla parmak, küt parmak, organ oransızlıkları, normal görme özellikleri, normal işitme özellikleri. Çekinik özellikler: açık renk göz, sarı kızıl saç, düz saç, normal sayıda parmak, normal boy parmak, organlardaki oran, renk körlüğü, doğuştan sağırlık. Zeka, mizaç, atletik olma ile bazı akıl ve beden hastalıklarına yatkın oluş gibi nitelikler, genlerin basit bir şekilde çift çift dizilişlerinden ziyade yapısal ve kimyasal yönden daha karmaşık diziliş ve fonksiyonlar meydana getirmeleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Atasal kalıtım. Özelliklerin geçmesinde kan bağı olan akrabalar ve büyük atalar arasında da derece farkları ile kalıtımın etkisi söz konusudur. Ana baba çocuk, kardeşler ile çocuk ve diğer akrabalar arasında zeka ve boy yönünden olan ilişki tablo 2.2'de gösterilmiştir. Tablo 2.2. Ailedeki bireyler ve akrabalar arasındaki ilişki ve benzerlikler. Akrabalık ilişkisi. Ana baba çocuk. Zeka %49, boy %51. Akrabalık ilişkisi. Büyük atalar çocuk. Zeka %34, boy %32. Akrabalık ilişkisi. Amca, dayı, teyze, hala, yeğen. Zeka %35, boy %29. Akrabalık ilişkisi. Yeğenler. Zeka 29, boy %34. Akrabalık ilişkisi. Özdeş ikiz kardeşler. Zeka %88, boy %93. Akrabalık ilişkisi. İkiz kardeşler. Zeka %63, boy %64. Akrabalık ilişkisi. Kardeşler. Zeka %51-53, boy %54-60. Tablo 2.2'deki ilişkiler incelendiğinde aile ve atasal kalıtımın en yüksekten en düşüğe doğru özdeş ikiz kardeşler, ikiz kardeşler, kardeşler, ana baba çocuk, amca, hala, teyze, dayı ve yeğenler şeklinde sıralandığı ve farklı derecelerde olduğu görülmektedir. Türsel kalıtım ve soya çekim. Her canlı türünün kendisine ilişkin olan kalıtımı da söz konusudur. Kalıtım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan diğer canlı türlerine göre insan türüne ilişkin farklı genel yapı ve özellikler bugünün insanına binlerce yıl öncesinden gelmiş olup yine insanlarla evrim ölçüleri içinde yüzlerce binlerce yıl sonrasına aktarılacaktır. En geniş anlamıyla soya çekim ve kalıtım insan türüne özgü temel özelliklerin sürdürülmesini sağlamaktadır. İnsan türüne özgü kalıtımsal çerçeve içinde anne ve babadan gelen gen gruplarıyla bireyin bedensel ve ruhsal yaşamının altyapısı oluşmaktadır. Bu altyapıyla hem canlılar içinde insan türü olarak gelişmek ve hem de bireyin başka insanlardan farklı olmasını sağlayan bireysel nitelikler ortaya çıkmaktadır. Kişisel kalıtımın etkisine ilişkin araştırmalar. Öğrenme yeteneği ya da zekanın kalıtımsal olduğunu ortaya koyan bazı incelemeler yapılmıştır. Zeka düzeyi yüksek bir grup fare ile zeka düzeyi düşük bir grup fare kalıtım süreci yönünden birkaç nesil boyunca karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Fareleri zeka düzeyine göre ölçmek ve seçmek için farelere açık ve kapalı yolların bulunduğu bir problem kutusunda yiyecek bulma denemeleri yaptırılmıştır. Yiyeceğe ulaşmada en az hata yapanlar zeka düzeyi yüksek, en çok hata yapanlar da zeka düzeyi düşük grup olarak ayrılmıştır. Daha sonra bu iki grup ayrı olarak kendi içinde çiftleştirilmiş ve bu seçmeli çiftleştirme kuşaklar boyunca devam ettirilmiştir. 9. kuşakta zeki farelerden gelen nesil o kadar az hata yapmıştır ki geri grubun en az hata yapanlarından daha az hata yapmışlar. Böylece yetenekleri ve kalıtımları farklı iki nesil ortaya çıkmıştır. Bu incelemede farelerin öğrenme yeteneklerinin kuşaktan kuşağa geçtiği görülmektedir. Türsel veya içgüdüsel kalıtım. Kişisel kalıtım olduğu gibi bir de türsel kalıtım vardır. Örneğin Kellogg, Gua adını verdiği bir şempanze ile aynı yaşta olan oğlunu tıpkı bir ikiz kardeş gibi beraber yetiştirmiştir. Her ikisi de 8 aylık olduklarında yemekte kaşık kullanma, merdiven çıkma ve benzer aynı şeyleri birlikte öğretmeye çalışmışlardır. Başlangıçta maymun bu tür şeyleri öğrenmede daha başarılı olmuş ancak 18. aydan başlayarak durum tamamen tersine dönmüştür. 3 yaşta maymun 50 kelimeyi ancak anlar hale geldiği halde çocuk 900 kelimeyi anlar duruma gelmiştir. İçgüdüsel kalıtım. Her canlı türün kendine özgü etkinlikleri ve bunlara ilişkin belirli yetenekleri ve becerileri vardır. Canlının yaşamını sürdürebilmesi için kaçınılmaz olan bu yetenek ve beceriler içgüdüsel veya türsel kalıtımla yeni nesle geçer. İçgüdüler kuşun yuva yapması, farelerin çiftleşmesi, kurbağaların yüzmesi gibi belirli şeyleri öğrenme ve belirli şekilde davranmadır. Bu davranışlar çok az veya hiç değişmeden karmaşık refleks halkaları şeklinde kalıtımsal olarak türden türe geçmektedir. Bir davranışın içgüdü sayılması için üç temel koşul ileri sürülmektedir. Bunlar davranışın a. bütün türde yaygın olması, b. ilk ortaya çıktığında davranışın tam olması, c. belli bir uyarıcıya bağlı olmadan tepki veya davranışın görülmesidir. İçgüdüler doğuşta kalıtımsal olarak mevcut olmasına rağmen olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlardır. Semender yavruları belli bir olgunluğa erişince yüzer, bu davranış bütün tür için yaygındır ve çevre koşulları ne olursa olsun ilk ortaya çıkışında tamdır. İçgüdüsel davranışlarla ilgili bir araştırmada semender yavrularının bir kısmı yumurtadan çıkar çıkmaz bütün duyu organlarının çalışmasını ve davranışlarını olanaksız kılacak şekilde deneme grubu olarak koyu bir sıvı içine konup hareketten men edilmişlerdir. Bir grup yavru ise kontrol grubu olarak doğal koşullarda normal su içinde büyümeye bırakılmışlardır. Kontrol grubundaki yavrular yüzmeye başladığında deneme grubundaki sıvı içinde bulunan yavrular da normal suya bırakıldıklarında 30 dakikalık bir durgunluk devresinden sonra aynen diğer normal koşullardaki semender yavruları gibi yüzmüşlerdir. Bu deney içgüdüsel bir davranışın olgunlaşma sonucu tam olarak ortaya çıktığını, çevre temrin ve öğrenme olanaklarına bağlı olmadığını, ayrıca içgüdülerin belli bir uyarıcıya bağlı olmadan içgüdüsel davranışın kendiliğinden başladığını ve devam ettiğini göstermektedir. Gelişme, olgunlaşma ve öğrenme. Hayvan türlerindeki davranışlar içgüdüsel temele dayandığı halde insanlarda içgüdüsel davranışların sayılarının çok az olduğu ve insan davranışlarının öğrenme yolu ile kazanıldığı kabul edilmektedir. Bireysel davranışların geniş ölçüde öğrenme ile şekillenmesine rağmen insandaki pek çok davranışlar gelişme ve olgunlaşma süreci sonunda ortaya çıkmakta ve kazanılmaktadır. Olgunlaşma organizmanın büyüme ve gelişme sonucu olarak bir işi veya davranışı yapabilir güce ulaşmasıdır. Bireyin olgunlaşma süreci içinde deneme, alıştırma ve temrinler sonucu ortaya çıkacak davranışlar için gerekli olan temel koşul ve yapılar sağlanmış olmaktadır. Örneğin 24-34 aylık çocuklar üzerinde yapılan bir tırmanma deneyinde çocuklardan yüksekçe bir yerden oyuncakları almaları istenmiştir. Bu amaçla özdeş ikizlerden yararlanılmış, ikizlerin biri bir gruba, diğeri ikinci gruba konarak oluşturulan iki gruptan birine deney grubu olarak merdiven çıkma temrinleri yaptırılmış, diğerine kontrol grubu olarak sadece koşmuş, oynamış ve o yaş için çocukların kendiliğinden ortaya koydukları çeşitli davranışlarla olgunlaşmaya bırakılmıştır. Deney grubu 12 haftalık bir temrinden sonra tırmanma işini başarabilmiştir. Kontrol grubu da 12 hafta sonra tırmanma işine başlamış, sadece bir hafta gibi kısa bir temrin döneminden sonra başarmıştır. Bu deney sonuç olarak olgunlaşmanın organizmaya yaşantı ve tecrübelerinden yararlanma olanakları sağladığını, olgunlaşma olmadan önce yapılan temrin ve alıştırmaların davranışın öğrenilmesinde önemli bir katkısı olmadığını göstermektedir. Davranışların temelinde bulunan duyu organları, sinir sistemi ve uyarıcıya tepki gösterecek organlarından oluşan mekanizmanın birlikte gelişerek kendilerine düşen görevleri yapabilir güce erişmesine olgunlaşma denmektedir. Belirli davranışlara temel olan olgunlaşma ve gelişme olmadan buna bağlı davranışlar gösterilememektedir. Kalıtım ve çevre ilişkisi. Bireyin sahip olduğu psikolojik özellikler kalıtım ve çevre koşullarının ortak bir ürünüdür. Kalıtım ile çevreyi birbirinin karşıtı, zıttı iki faktör olarak değil, birbirini tamamlayan iki faktör olarak düşünmek gerekir. Kalıtım bireyin elverişli ortamda ileride olabilecek şekli tavanı belirler, çevre ise kalıtımın hazırladığı temel gücü gelişip gerçekleştirecek koşulları hazırlar. Çevre koşulları bozuk, yetersiz ve sınırlı ise kalıtımsal özellikler tam olarak gerçekleşemez. Bununla beraber en elverişli ve kusursuz çevre koşulları bile kalıtımdan gelen olanakları aşamaz. Bireyin gelişimi üzerindeki çevre etkileri kalıtımsal etkiler tarafından sınırlanmaktadır. Çevre olanakları ve eğitimin etkileri bu bakımdan sonsuz düzeyde olanaklara sahip olamamaktadır. İnsana özgü nitelikler ve davranışlar insanların kendi türünden, bireysel kalıtım ve kökeninden gelen özellikler ile yaşanılan doğa ve insan türünün oluşturduğu çevre etkileri ve koşulları içinde biçimlenmektedir. Bölüm 3. Bireysel farkları etkileyen çevresel etmenler. Kalıtım ve çevre birey üzerinde birlikte etkili olmaktadır. İnsan yaşamı ve davranışları üzerinde çevre etkilerinin de büyük rolü vardır. Çevre kavramı genetik ve kalıtımsal olanlar dışında insan davranışlarını etkileyen tüm fiziksel, sosyal, kültürel, eğitsel ve psikolojik etmenleri içine alır. Çevrenin kapsam ve niteliği. Davranışları etkileyen önemli ve kapsamlı bir etmen olarak çevre kavramı çok geniş bir anlam taşır. Bireyin beslenme şekli, hareket, hava, ışık, ısı gibi gereksinimleri, barındığı yerin fiziki ve sosyal koşulları, yakınları ve görüştüğü kimselerle olan ilişkileri, bireyin kendisine karşı olan duygu ve davranışları, benlik algısı, okuduğu kitaplar, eğitim, öğrenme, aile ve yaşam ortamı, içinde bulunduğu ortam ve koşullar gibi çok çeşitli durum ve nitelikler bireyin çevresini oluşturur. Çevre kapsamı içinde besin, hava, sıcaklık, ışık, atmosfer basıncı, organizmanın fiziksel çevresinin önemli öğeleridir. Bireyin etrafındaki insanlar, onların örf ve adetleri, gelenek ve görenekleriyle yaşam biçimleri, sosyal ve kültürel çevreyi meydana getirir. Bireyin çevresel etkiler altında kendisini rahat hissedip etmeyişi, belli başlı temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanma derecesi, bireye açık olan tercihler ve olanaklar, onun kişiliğinin ve davranışlarının gelişimini ve şekillenmesini etkiler. Çevre koşulları bireyin çeşitli özelliklerini farklı derecelerde etkilediği gibi, çevresel etmenlerin her insan üzerindeki etkisi de farklı olmaktadır. Bu nedenle çevresel etmenler hem bireysel farklılığa sebep olmakta ve hem de bireysel farklardan dolayı her bireyi farklı etkilemektedir. Bir ailedeki iki kişinin çevresi bile birbirinin aynı sayılamaz. İki kişinin çevre etkilerini %100 eşit kılmak olanağı yoktur. Çevrenin bireyin gelişimi üzerindeki etkileri konusunda özdeş ikizler üzerinde yapılan araştırmalarda çevrenin bireyin zeka ve beden özellikleri üzerinde çok az kişilik ve duygusal özellikleri ile toplumsal davranışları üzerinde ise daha çok etkileri olduğu bulunmuştur.